أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kur'an anlamak, Kur'an'ı bilmek, Kur'an'la beraber olmak diye kafa yorunca sorular ve sorunlar çıkıyor karşımıza. Sabah evden çıktınız, sözleşmiştiniz. Ya genel periyodik bir söz, bir program, işinize gidiyorsunuz. Ya özel birilerine o günlük bir sözünüz var. Az da neredeyse ancak yetişeceksiniz. Geç kalma ihtimaliniz bile var. Heyecanlısınız. Yolun sakin yerlerini seçiyorsunuz. Sağa sola göz atmadan yürüyorsunuz ama bir köşe başında birisi rica ediyor. Bir saniye lütfen. Bir dakikanızı alabilir miyim diyor. Nazikçe, kibar bir üslup. Pek öyle para istemek için durdurduğunu falan zannedeceğiniz tiple değil. Ya da adres falan da sormayacak zannederim. Buyurun, hayrola, ne var derken hatta siz yine gideceğiniz yöne doğru yarım adım, bir adım ilerlemiş durumdasınız. Hani bırak beni de gideyim dercesine heyecanlı ya da şöyle tedirgin bir vaziyette. O karşınızdaki soru verse, bir sorun vardı lütfen. Cevabını sonra verirsiniz. Ben soruyorum, siz giderken düşünün. Ya da vardığınız yerde ölünceye kadar düşünebilirsiniz dese. Birdenbire her şey alt üst oldu bakın. Acaba neydi ki? Sizin randevunuz vardı, sözünüz vardı, gidecektiniz, aceleydiniz ama garip bir soruydu karşınızdakinin dediği. Ve dese ki, Kehf suresini tanıyor musunuz? Hatta ilave etse mi ya da sen mi, arka arkaya sen artık soruları sıraladın mı? Tanıyor muyum? Ne kadar tanıyorum? Nerede tanıdım? Bilgilenmek adına mı tanıdım? Kendi kendime bazen söz konusu edilirse üzerinde konuşmak üzere mi tanıdım? Evimi, kendimi, hayatımı onunla belirlemek, düzenlemek adına bir tanımam oldu mu, olmadı mı derken siz varacağınız yere vardınız ama sizin yarınız orada kaldı. Yarınız yollara döküldü. Paramparça olmuşsunuz neredeyse. Kimi bölümleriniz eve gitti. Kimi bölümleriniz geleceği belirlemeye, gelecek konusunda program yapmaya sanki masa başına oturdu. Derken her taraf Kehf suresi oldu. Düşünebildiniz mi? Galiba sureler konusunda böyle bir kafa yorma ihtiyacımız var. Kim yapacak bunu dersiniz? Niye o insanlar yapmıyorlar? Herhalde biz değil diye kenarda durduk yıllardır. Ben neme gerek? Ben hacı değilim, hoca değilim. Ben alim, ben fazıl değilim. Ama ben Müslümanım diyorduk ya, bu benim kitabım ya, ondan dolayı bu benim görevim olmalıydı da ben hep başkasını beklemişim. Gerçekten nerede o başkaları? Niye yardım etmiyorlar? Niye bu sureler böyle benim çocuğuma göre ayarlayıp yazmıyorlar? Belki duyarsınız. Benim duyduğum sözlerden biri. Yani çocuğum 5 yaşında, ona göre bir Kehf suresi. Çocuğum 8 yaşında, bu sefer ona ayarlanmış bir Kehf suresi. 18'inde ona uyarlanmış bir Kehf suresi. Ne olacak sonra? Hep birileri ayarlayacak. Bu da kendi hayatını yaşarken, ve ki dikkat edin, kendisine göre ayarlanmasını da istemeyecek. Kendine lazım değil ki. Efendim, zor dönemler yaşadık. Babam bilmezdi. Annemin zaten ilgisi yoktu. Ne bileyim ben, hiç görmedik, duymadık ki. Gençlik öyle gitti efendim. Yaş olmuş 35, bundan sonra olası yok diye şeytanın ipucu verdiğini kendisi boynuna dolayıp da onun kölesi olan nice insanlar var. Evet, yaşın 35 ise bugün başla. 45-55 ise bile, 65 ise bile yeniden başla. Çünkü o gün Müslüman olsaydın, geçmişi karıştırmayacak, bugün bir diyecektin. Ne var ki yaş 35, yaş 45-55 olunca? Niye, zor mu o kadar? İnsanlar bu sureler bana ne diyor acaba? Hayatımı ben bunlarla nasıl düzenlerim demeli değiller miydi? Bakın, işte Kehf suresinin huzurundayız. 45. ayet öyle demişti bize. Onlara şu dünya hayatın örneğini ver. Yaşadıkları hayat bir su gibidir. Gökten indirdiğimiz bu su indikçe iner. Bir lütuf ve rahmet olarak tabii. Tabii o suyun bazen de gazap ve azap getirdiğini yine Kur'an öğretir de buradaki öyle değil. Bitkiler biter onunla. Hatta yeryüzü ziynetini takınır, süslenir, güzelleşir. Bu surenin başında o konu da işlenmiş, o da hatırlatılmıştı. Yani biz öyle yaparız denilmişti. Hani yeryüzü ziynetini süslenir, süsünü alır ya da imtihan için olduğunu Allah haber vermişti ya bize. Hepsi olur imtihan için. Arkasından da bakarsınız, çarşaf olmuş, kurumuş, yaprak gibi olmuş rüzgarın önünde. Hadi savrulur gider. Dünya öyle değil mi? Verir Allah bazen ama sonra bakarsınız yavaş yavaş çekilir gider. Olsun, o verdiği döneme ait imtihandı. Sonra da aldığı dönemin imtihan sorusu. Ne fark eder, ne dersiniz? Hangi soru daha başarılı kılar insanı? Toplama mı, çıkarma mı? Yani insanlar toplama sorularıyla mı, çıkarma sorularıyla mı imtihan olunca daha başarılı olacak denir mi? Elbette böyle bir sorunun saçmalığını baştan sona herkes biliyor. Soruyu eğer kişi biliyorsa biliyor, bilmiyorsa bilmiyordur. Ama bakın ki ekonomik kaygı ve kavgada dünya ile beraberlikte dünyayı kucaklama hissinde sanki ileri gidenler hep Allah Teala kendilerine versin, onlar da toplasın, bir araya yığsınlar şeklinde imtihana tabiler. Hiç çıkarmak istemezler. Hem ki bazen hatta toplarken düz toplamadan yana da değiller. Çarpıp toplamak istiyorlar. Ona çarpacaklar, bunu çarpacaklar, hep toplayacaklar, bir araya getirecekler. Çıkarma yok öyle, infak etmeyecekler, zekat vermeyecekler. Ellerinden çıkmayacak ya da Allah imtihan gereği ellerinden alırsa feryadı basacaklar. Ölünce de varisler bölmeyle işi tamamlayınca zaten geçmiş olan ona ne kalacak ki? Allah her şeye muktedir. Gücünün yetmediği bir şey düşünülmez ki. Ölçmediği, ölçü ortaya koymadığı bir şey düşünülmez ki Allah'la ilgili. Bu anlamda mal mülk, evlad oyal, ev bark, çoluk çocuk, bütün hepsi şu dünya hayatın ziyneti değil mi bakın? Yani Allah imtihanı hatta belki de onlarla kolaylaştırmıyor mu dersiniz? Çünkü malın sıfırlandığını, sosyal ilgi ve ilişkilerin bittiğini düşünün, insan nasıl da zorlanacaktır. Bu dünya hayatta şöyle kocaman bir imtihan salonu düşünün. Bütün kainat, ayı yıldızıyla, güneşiyle, yağmuru, rüzgarı, bulutuyla ve de dağı, deresi, tepesi, ağacı, evi, barkıyla, hatta insanları, genç, ihtiyar, hasta, sağlam hepsiyle bir imtihan salonu döşemiş önümüze, salıvermiş bizi de, benim halifem olmak zorundasın. Görevin benim dediğim gibi yaşamak, ne istersem onu yapacaksın, İstemediğimden de kaçınacaksın demiş. İşte imtihan salonundaki bu dekor, bu ya da imtihan soruları veya imtihanın kolay ve rahat olması adına bize sunulanlar, bu imtihan salonunun ziynetleri değil mi, süsleri değil mi, takıları değil mi onlar, bu dünya hayatın takıları, takıntıları? Ama baki kalacak olanlar salih amellerdir. Dünyadakilerin hepsi bitecek. Hangisi bitmiyor? Oğul kız mı? Ya sen onu bırakıp gidiyorsun, ya o seni bırakıp önceden gider. Anlaşma yok o konuda. Veren alıyor, ne zaman alacağını söylemiyor. Mal mülkte öyle. Kazanırsın, hatta garip bir tecelli. Görülen pek çok örnek öyle ki, adam kazandığını yiyemiyor. Yani nice zengin, nice imkanlı, nice fırsatlı birilerini biliyorsunuz, kullanamıyor imkanını. Paraya dokunmak adına söylemedim. Peki ya zaman imkanına sahip olanlar, gözü görenler, kulağı duyanlar, ağzı konuşabilenler, dimdik ayakta durabilenler, sabah bir yere, akşam bir yere gidebilecek, belinin ve dizinin gücü olanlar ne dersiniz? Onlar da har vurup harman savuruyorlar mı? Şu dünya hayatla sanki öyle bir anlaşmaları varmış, şimdi kullanmazlarsa yarın kullanabileceklerine dair öyle bir endişeleri, bir garantileri varmış gibi. Heyhat! Tekrar edelim mi bu bölümü? Mal ve mülk, evlad oyal, çoluk çocuk, hısım akraba, eş dost tanıdık bildik insanlar, komşular ya da bizim kenttekiler, öte köydekiler, hepsi beraber, kimseninle beraber olmaya garantili? Hayır, hepsi zamanı gelince gidecek. Ya da sen zamanın gelince gidecek ve onları başı boş bırakacaksın. Ya da daha doğrusu onları sensiz bırakacaksın. Aslında bırakan sen değil, kural böyle. Ya sen gideceksin ya onlar gidecek. Mal mülk de öyle ama mal mülkün ötesinde biraz da tüm imkanları göz önüne alırsak, insanlar nedense sanki hani bugünkü kullanma imkanımı ben yarına bırakıyorum. Ondan dolayı para biriktiriyorum ve bunun bana getirisini bir başka şekliyle rant ediyorum, elde ediyorum filan diyenler olur ya, ben bugünkü imkanı yarına bırakanların fırsat değerlendirmesi olarak da yaptıklarını görüyorum. Bugünkü sıhhat ve afiyetlerini 10 sene sonraya, 50 sene sonraya bırakanlar bile yok mu? O zaman yapacaklarını yaparlarsa. Biraz daha sonra, az daha sonra, 2,5 aylık bir işim var, Kur'an mı ondan sonra okusam diyorlar. Evet, 2,5 ay sonra okusun bakalım. Peki ya o gün ölürse? Tabi mezar taşına yazarız diyorum ben de. Rahmetli tam başlayacaktı ama gitti diye. Hep öyle olmaz mı bakın? Gidin mezarlıklara isterseniz oturduğunuz yerde. Bunun için özel mezarlığı dolaşmanız gerekmez. Kafanızda şöyle bir canlandırın. Niceleri nice programlarını yarıda kesip gitmemişler mi? Seninki ondan farklı olmayacak ki. Başla şimdi öyleyse. Hayra başlamışsan, yarım bırakmışsan da tam sayılmaz mı aslında? Çünkü onu değerlendirecek olan Allah Kerim'dir, Rahim'dir, Rahman'dır ve Rauf. Geriye kalacak olanlar salih ameller. Onlar Allah katında daha hayırlı, sevap açısından. Beklenti olarak elbette daha güzel onlar. Gün olacak. Ve yevme nüseyyirul cibal. Dağlar yürütülecek. Şu sapasağlam gördüğümüz dağlar, kazık kılınan dağlar, hani Nebe suresinde öyle denilmemiş miydi? Elem nec'alil arda mihaden vel cibale evtada. Dağları kazık eyledik. Sallanmayasınız diye diyordu bir başka ayet. Entemide büküm. Yani siz eğer o dağlar olmasaydı yeryüzü sizi savuruverirdi diye size dağlar verdik. Hatta serpiştiriverdiğini beyan ediyor Allah. Bir başka düzen, farklı bir düzenleme var dağlar konusunda da. Hem yükseklik, alçaklıkları öyle, hem büyüklükleri, küçüklükleri öyle, hem sert veya yumuşak taştan, topraktan oluşları, işte dağlar, bizim imtihan sorularımızdan birileri. Ve teral arda barizeten, görürsün, bir bak ki yeryüzü ne kadar azıcık, apaçık ortada. Ve haşarnahum, onların hepsini bir araya toplarız. Felem nugadir minküme hada, hiçbiri sayının dışında, toplamın dışında kalmaz. Yani herkes orada, mecburen orada beklerler, bulunmak zorundalar. Ben şahitlik istemiyorum, ben bulunmak istemiyorum, ben muhakeme olmak istemiyorum demeye hiç kimsenin yetkisi yok. Herkes orada. Dağlar yürütülecek. Ve suyyiratil cibal fekanet seraba ayetiyle birlik düşünelim. Yani dağlar yürütülecek ve serab olacak. Yani şehrinizin hemen yanı başındaki dağın şehre doğru yürüdüğünü düşünün. Ne kadar korkunç bir manzara. Ama ya dalga gibi geldiğini bilseydiniz, şöyle üzerinden aşar, o da altınızdan geçerdi, yürüyen merdiven gibi bir öbür tarafına geçer, dağ da altınızdan uçar giderdi. Öyle değil. Dağlar yürütülecek paramparça. Biraz tozlu bir halı vuracaksınız zemine, az toz çıkacak havaya. Pencereden gelen güneşte bakın o toz zerreciklerine nasıl da uçuşuyorlar. Bir başka ayet sanki dağların o hale geleceğini haber veriyor. Ama biz evlerimizi dağ yamaca doğru yapacaktık. Şehri dağa doğru kaydıracaktık. Dağ ile sabitlenecek, dağ ile büyüyecektik. Hatta tufanlar olursa bile dağlara çıkacak kurtuluş ümidi arayacaktık. Dağ bizim her şeyimiz olacaktı. Onu Nuh Aleyhisselam'ın oğlundan öğrenmiştik. Hayır baba diyordu. Senin o gemine binmek zorunda değilim. Az şöyle yükseklere çıkar, dağa çıkar. Ben kurtuluş ümidi ararım, bulurum belki de diyordu. Herkes kendince bir yükseklik aramaya çalışıyor farkındaysanız. Ya kasasının yükseltisi kadar, ya kesesinin şişmanlığı kadar, şişliği kadar bir yerlere yükseldikçe, ya koltuğu kanepesi kadar, ya başka ciroları kadar yükseldikçe insanlar, dünya planında kendilerini kurtaracak bir yerler bulduklarını zannediyorlar. Dağa doğru, dağa. Ama bizim literatürde farklı dağ modelleri, dağ sebebiyle anlaşılan bilgiler de var. Bir Tur dağımız var. Sina ile birlik düşündüğümüz, Musa peygamberle beraber olduğumuz, böylece onun Allah'la konuştuğunu bildiğimiz, insanlığı Allah'ın karıştığına net örnek olarak hatıramızda canlı tuttuğumuz dağlar. Hatta daha sonraki dönemlerde bir de Nur dağı hatırlıyoruz. İçinde bir mağaranın bulunduğu, Hira adında bir mağarada o dönemin en berrak efendisi, en net adamının Abdullah'ın oğlu Abdülmuttalib'in yetiminin bulunduğu Hira'yı da tanıyoruz. Ama gün gelecek, bütün dağlar bitecek. Yeryüzü baştan başa düz ve boş. Yeni bir dönem için, imtihan soruları adına böyleydi ya, imtihan bitti artık. Yani ne iş için var idiyse eşya, ona göre düzen, dizayn edilirdi. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani kasetleriniz vardır evde, şöyle 50 tane, 100 tane filan, sizin yokluğunuzdan nasıl da istifade etmiş, yeğeniniz, oğlunuz, komşu çocuğuyla beraber bir indirmişler aşağıya, içlerini çıkarmışlar, araba yapmışlar, bahçe yapmışlar, ağaç dikmişler onlarla, aman efendim ev yapmışlar, sokak, şehir kurmuşlar filan, aradan arabalara gidiyor, kendileri yürüyor filan ediyor, bir girdiniz, aman, hepsi bozulmuş, düzen bozulmuş. Kime göre? Siz sana göre, sen sana göre bir düzenden yanaydın, onlar da kendi kafalarındaki hayat programına göre bir düzen kurdular. İşte dağlar şimdi imtihan düzenindeler. Sonra imtihan düzeni bitince yeni bir düzen, imtihan bitti düzenine girecekler. Değilse kıyamet düzen bozulması değildir. Mevcut düzen asıl değil ki, bu bozulunca, bu değişince aman bozuldu desek, bu şimdiye ait bir düzen, bir şekil, bir biçim, bir dizayn, o da o zamana ait. Ve uridu ala rabbik, herkes, kim var kim yoksa, saffen, saf saf Allah'ın huzuruna arz olunacaklar. Herkes Allah'ın huzurunda. Lekad ci'tumuna kema halaknakum evvela marra. Tıpkı ilk yaratılışınızda olduğu gibi yine Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. Yine bizim huzurumuza getirileceksiniz diyor Allah. Baki öyle diyor. Hatırından çıkmasın uryan cihana geldiğin. Arif Etik merhum da diyordu ki ikinci bir mısra olarak, nice kim geldin yine anın gibi gitmen gerek. İşin aslı bu değil mi? Zaten öyle olmayacak mı sonunda? Ama bu hatırımızdan çıkmasa, bu hayat böyleymiş, böyle bilirmişiz desek, o zaman hazırlıklı olsak daha kolay değil mi? Bizim yaşantı, herkesin yaşantısı, sonunda ölüme doğru ve yeniden diriliş mantığıyla olsa ne kadar hoş, ne kadar kolay olmaz mı? Önünde sonunda öleceğim ama insanlar bunu söylerken de şeytanla söylediklerinden nasıl olsa öleceğim, bari yaşarken kam alalım dünyadan demiyorlar mı? Öyle değil. Bak ölecek ve yeniden dirileceğiz. Bitmeyecek ve Allah'ın huzurunda hesaba çekilmek için saf saf dizileceğiz. Tıpkı ilk yaratılışımız gibi Allah'ın huzuruna götürüleceğiz. İlk yaratıldık. Hatta rivayetlere göre sünnetsiz olarak bile diyor Peygamberimiz. Hatta çırılçıplak olduğumuzu beyan edince Hazreti Ayşe annemiz, ay diyor ya Resulallah, yani o gün korkma Ayşe diyor. Hiç kimsenin hiç kimseye ne bakacak ne de ilgilenecek hali yok. Herkes kendi başının derdine düşmüş. Herkes kendisiyle beraber, hiç kimse hiç kimseye hiçbir şey yapamayacağı bir gündür o gün. Yani
herkes ne yapsın ki? Çünkü insanlar o gün hep kendi başlarına beraber olunca لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ deniliyordu Abese suresinde. Öyle bir ortamda çıplakmış, giyinikmiş, kim ne yapacak da? Dünyanın küçücük, küçüğün küçüğünün küçüğü, yani mukayese kabul etmez kıyametlerinde, bir deprem gibi, bir yangın gibi ya da bir otobüs kazasında, hatta belki karşıdaki tankerinde asit dolu oluşu olduğunu, dolu olduğunu falan düşünün, öyle bir ortamda hiç kimse kimseyi görmüyor bile. Bırakın öyleyi, bir miting alanında birisi birini arıyorsa kimseyi görmez, sadece aradığını görüyor. Bir sınav sonrasıydı, sonuçlar ilan edilmiş, arkadaşın biri birine soruyor. Ne yaptın? Elhamdülillah kazanmışım. Peki listede ben var mı, görebildin mi? Vallahi benimki biraz yukarıdaymış, kafalardan göremedim, aşağısını göremiyorum, ondan dolayı bilmiyorum, bir bakıver istersen dedi. O da baktı ki meğer ondan 5 madde daha başta, yani birisi başta 3. sıra, birisi 15. sıra veya 8. sıra, o onu görememiş, göremez çünkü kendine bakıyor zaten, kendi derdine düşmüş. Demek ki insanlar o gün çırılçıplak, yapayalnız, kimsesiz, kendi başına, ne yapıp ettiyse kendisiyle, çevresi, apoletleri, imkanları, yazlık kışlıkları yok o gün. Acaba o anlama gelir mi? Gelin sözü çevirelim şöyle desek. Hani yaygın bir tabir, kefenin cebi yok ki derler. Ben biraz var gibi diyesim geliyor. Kefenin cebi olmaz mı? Kefenin cebi var da şu dünyalık elbiselere benzemeyince cebi de benzemiyor dünyalık elbiselere. Çünkü kefenin cebi o kadar büyük ki oraya yaptıklarımız da konulacak, düşündüklerimiz de yerleştirilmiş. Aman Allah'ım ne kadar büyük cepmiş öyle evimiz, barkımız, saltanatımız, eziyetlerimiz, güzelliklerimiz, yediğimiz içtiklerimiz, şükür ve hamdlerimiz, isyan ve karşı gelişlerimiz, hülasa her şeyimiz yerleştirilmiş. Olmaz olur mu kefenin cebi ve onlar bizimle beraber gitmiyorlar mı mezara? Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadınız mı? Bir adam ölünce kabre onunla birlik 3 şey gider. 1- ailesi ve çevresi, 2- malı mülkü varsa işte eşyası, 3- ameli. İkisi geri gelir de üçüncüsü orada kalır diyordu. İşte kefenin cebine mevcut amellerin hepsi sığdırılır. Hem ne kadarsa baştan sona gece gündüz yapıp ettiklerimizin tümü. Öyle olunca yani nasıl gönderilmişseniz, nasıl yaratılmışsanız işte öylece geleceksiniz. Nasıl yaratılmıştık? Sorumlu. Sorumlu geleceğiz Allah'ın huzuruna. Nasıl yaratıldık? Suçları bilen birisi, öyle gideceğiz. Mükafata sevinen birisi, öyle gideceğiz. Ama ben doğduğumda bilmiyordum mu? Belki de çocukların bildiğinden bizim haberimiz yok. Bilmem ki, zaten şöyle kendi kendine gelince, az biraz bu işi fark edince, onlar da biliyorlar, biz de farkındayız. Ama yeniden bir diriliş, yeniden bir doğuş söz konusu, tıpkı ilk yaratılışta olduğu gibi. Yani Allah ilk önce nasıl yaratmışsa, kimse değilse bu işe karışan, kimse yoksa onun ortağı ve benzeri bu konuda, tıpkı aynı şekilde yeniden bir daha yaratacak Allah. Kalkın diyecek. İnsanlar bu konuda çok çetin bir bölüm olunca, zorlandıklarından dolayı da diyorlar ki, yok bu iş zor galiba. Yani istemiyorlar yeniden dirilişi de. Diyorlar ki Allah birinci de yorulmuş, pazar gün başlamış birinci gün yaratmaya, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, haşa ama zaten yalan, yanlış söyleyenlerin lafını ediyoruz, iflahı kesilmiş iyice, ne yapacağını becerememiş ama neyse az kaldı demiş, cuma güne bitirmiş, şöyle bir derin nefes almış, sanki, yine sanki diyoruz, saçma tabii, aslı faslı yok. Cumartesi de oh demiş, bir dinleneyim ben. Bitti, mahvoldum. Niye söylüyorlar bunu? birincide yorulan ikinciyi beceremez artık, bitti o iş diyecekler. Yani yeniden dirilişi inkar edecekler. İsterseniz bu anlamı Kaf suresine bakar ve öğrenirsiniz. Ne yani diyor Allah, demek biz ilkinden yorulduk öyle mi? Yok yok, siz yeniden yaratılış konusunda işi karıştırmak istiyorsunuz. Tabii Allah'a haşa, kendisini mi anlatacaklar? Yok ya Rabbi, sen birincide yorulmuştun, ikinciyi yaratamazsın, şu sözünü geri al diyorlar. Yani şekil öyle gibi görünüyor. Öyle mi? Demek Allah'a bilmediği bir şey var da onu öğretiyorlar. Kim karlı, kim zararlı görecekler yarın. Allah yeniden yaratacak. Ve bu yeniden yaratılış Allah için, Allah'ın huzurunda imtihanın sonuçlarını almak ve sonunda cennet ya da cehenneme gitmek için bir başlangıç olacak. Bel zaamtum ellen nec'ale leküm mev'ide. Yok yok, işin aslı şu, siz, size bir gün vaat ettiğimizi inkar ediyordunuz. Mümkün değil, kesinlikle yok diyordunuz. Öyle mi? Demek biz bu işi yapamayacaktık. Bunu siz biliyordunuz ha. Peki, dinleyin. Ben anlatmaya devam ediyorum diyor Allah sanki. 49. ayete geldim. Dediklerimin aslı faslı yoksa kendiniz bilirsiniz. Sizinki doğru çıkarsa tamam, çıksın bakalım. Ben demek güçsüzmüşüm. Peki hiç mi ihtimal yok? Ya benim dediğim doğru çıkarsa? Hani Hazreti Ali Efendimiz'e izafe ederler. Kitabi bir bilgim değil ama mantık yerinde. Ahireti inkar eden biriyle tartışıyormuş da, çiçekten böceğe Allah'ın ahirette yeniden diriltip insanları hesaba çekeceğini anlatmıyormuş o. Diyormuş ki ben ahirete inanıyorum. Çünkü bunu bana peygamberim söyledi, o da Allah'tan öğrenmiş. Bence güzel bir anlatış. Yani bu ispat edilmez ki. Sen rüya gördüğünü ispat etmeye çalışıyorsun, ne ayıp, nasıl becereceksin? E peki ben görmediğini nasıl ispat ederim? Sen fotoğrafını çekemediğin gibi ben de o fotoğrafın ona ait olmadığını iddia edemem. Ne anlamı var? Diyormuş ki ben ahirete inanıyorum. Öldükten sonra bir hayat var ve öyle yaşamaya çalışıyorum. Bunu bana peygamberim söyledi. Ona da Allah söylemiş. Öyle olunca gel sen de inan diye ısrar etmiş de o adam inadına tekrar ediyor. Hayır, ölümle iş bitecek. Olmaz öyle şey. Tamamdır burada filan. Peki demiş, ben böyle yaşayınca kaybım ne ola? 3 günlük dünyada 5 paralık zevk, 10 kuruşluk zevk ve 5 liralık zevk alamadım. Güzel. Peki ya benim dediğim doğru olursa senin kaybın ne ola? Kaldı ki bu dünyada benim aldığım zevkleri sen düşünemezsin bile. Değil mi? Bir Müslümanın Müslümanca bir hayat programında aldığı, tattığı zevki kim nereden elde edebilecektir? Hatta çok basit örnekler, bir hasta ziyaretinde veya birisine bir vahyi tanıtma girişiminde, biriyle Kur'an ve sünnetle beraberlik eyleminde, sizin duyduğunuz, duyabildiğiniz, Kur'an'ı baştan sona bir kere okuduğunuzda, bir hadis kitabını bir kere bitirdiğinizde, sizin aldığınız zevki kim nasıl anlayabilecek eğer bunu hiç tatmamışsa? İşte o gün diyor Allah, ve vuda'al kitab, kitap ortaya konulur, Kur'an ortaya konulur, amel defterleri ortaya konulur, herkes kitabını alır, herkes ana kitapla karşılaştırma imkanı bulur. Yevme yekumur ruh, ruh o gerçek hayat kaynağı olan Kur'an granit bir vesika olarak şöyle ortadadır. Yani herkes ona bakıp ayetlerin nasıl yaşanılacağını bile öğreneceği açık ayan beyan kılınan bir kitap olarak ortadadır o gün. Ayrıca herkes kendi kitabını almıştır. Sağından alanlar, solundan alanlar, solundan verilecek galiba, benim hesap kötü, iş kötüye gidiyor. Elimi saklasam arkaya da şöyle soluma vermeseler acaba sağdan alabilir miyim falan diye kendince dünyadaki mantığını sürdürmeye çalışanlar. Olsun, onlara da arkalarından veriliverir kitapları. Yani hesap mı değişecek? Yanımda tartışıp durmayın diyor Allah. Çünkü ben kullarıma zulmetmem. Atladığım, gaflet ettiğim, bilemediğim olmaz. Ben dediysem tamamdır. Zaten affa imkan bulunan her şeyde elbette affedildiğini baştan bilin diyor Allah. Ve vuda'al kitap. Kitaplar verilmiştir. O zaman fetar al mücrimin, bir bak mücrimlere. Müşfikin, mimmafi, o kitapta ne var ne yoksa kahroluyorlar, korkuyorlar, perişan oluyorlar, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ah onlar! Kitapta olanlar nedeniyle ne yapıp edecekleri konusunda nasıl da bocalıyorlar, istemeden ağızlarından belki şöyle dökülüyor ve yekulun, ya veyletena, eyvah bize, vah bize, yazık bize, ma lihadel kitab. Ne oluyor bu kitaba? Nedir bu kitabın ettikleri? La yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Küçük büyük hiçbir şey atlamamış, hepsini yazıp çizmiş, hepsini bir bir sayıp dökmüş, hepsi ortada. Ne oluyor bu kitaba? Ve vecedu ma amilu hadira. Hepsini orada hazır buluyorlar. Ve la yazlimu rabbuke ahada. Elbette tabi Allah kimseye zulmetmez ki. Hiçbir Allah'ın kuluna Allah'ın zulmetmesi olmaz ki. Kitap, amel defteri. Nedenini bilmediğim, farklı yerleşen, Türk diline farklı yerleşen kelimelerden biri. Oysa Allah ısrarla Kur'an'da kitap der. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ Mesela. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ Ama nedense Türkçe'de buna defter, amel defteri demişler. İnsanlar kendileri yazdığı için mi önce bomboştu da herkes her bir ameliyle onu meleklere dikte ettiriyor ondan mı? Bilmem ama kitap da zaten birilerinin diktesi değil mi? Yoksa bizzat elle yazılmışçasına net olduğundan mı? Öyle bir düşünce olmuş işte. Türkçe düşünen insanlar bu kelimeye amel defteri demişler. Amel defterleri verilecek de mücrimler, suçlular, ceza çekesiceler, yaptıklarını vahye uygun yapmayanlar ya da Allah ne derse desin, peygamber ne isterse istesin, ben bildiğimi okurum dercesine bir hayat sürenler o gün kitapla baş başa kalınca bir baksana, eyvah nasıl da sararıp solmuşlar, nasıl da korkudan titriyorlar, nasıl da ne yapacaklarını şaşırmışlar, diyorlar ki, eyvah bize, vah bize, yazık bize, ma lihâdel kitâb, bu kitaba ne oluyor, ne var, kitabın ne suçu var, kim yazdırdı onu, sen, önüne daktilo aldın, kağıt da taktın, sonra A tuşuna bastın, A yazdı. Ne oluyor buna ya? Niye A yazıyor diyorsun? Sen dedin ya. Yani başka mı yazsaydı yoksa? Ya da sen kalemi aldın eline, dedin ki bir yazayım, Allah bir. E bir yazar. Yok yazıyorsan yok, var yazıyorsan var yazar. Sen ne yazıyorsan onu yazmıyor mu? Kalem isyan edecek bir varlık mı zannettin bu anlamda? Sen isyan da kullanıyordun. Ama şaşkınlıktan, hani öyle bir laf var halk arasında, şaşıran hanımına hala hala dermiş. Şaşırdı ya, ne yapacağını bilemedi ya. Nitekim şaşkını gölde ördeğin, başın korkuçundan dalar demişler diye de biri bunu şiirleştirmiş. Öyledir hayat. Yani o kadar şaşırıyorlar ki, ne oluyor bu kitaba? Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış ya, hepsini saymış dökmüş. Ne yapacaktı? Tabii küçükleri yok kabul edecekti. Büyükler zaten olmayacaktı. Ortadakiler ya o tarafa meyledecek ya bu tarafa, ortada bomboş tertemiz sayfalar olacaktı. Peki ya o zaman da hani kulluğun denilecek denilmeyecek miydi? Kulluk yapılacak şeyler. Ey kehfi tanıması gerekenler. Ey Kur'an'la baş başa olanlar. Ey ben ve benimle beraber olanlar. Yani bu söz benden başkasına aittir diye söylemiyorum. Söyleyin, birlikte düşünelim. Peki zaman zaman, bazen bazen, hiç olmazsa arada bir ama sürekli. Acaba ne yazdırdım ben meleklere diye düşünmek zorunda değil miyiz? Şöyle bir kafa yoralım. Yatınca mı? Yok, kalkınca yap istersen. Çünkü o zaman çok uykun vardı. Zaten dükkanı getirmiştin. Tezgahı ayarlamıştın, hepsini yatağa nasıl da maşallah sığdırıyordun derken, işte uyudun, uyumuşsun, sızmışsın, kalmışsın filan. Hatta koltuğa yaslanmıştın, ekranda bir şeylerle meşgul oluyordun derken,
Bir bakmışsın, kalk saat 7:30 oldu, hadi bak, ha namaz mı? Onlar unutmuştun o gün. Onu demiyorum. Yani öyle bir nekre örnekler verip de insanların göğsünü, gözünü, kafasını karartmaya, karıştırmaya ne hakkım var? Onu söylemiyorum. Hani sen namaz kılıyorsun, sen Kur'an'ı bazen okuyorsun, sen inşallah, maşallah, bismillah filan diyen insansın ya, sen Allah'ı tanıyan, peygamberi tanıyansın ya, sen Müslümansın, iyi bir Müslümansın aslında da, yine de yani, düşünüversene, acaba bugün ben meleklere neler yazdırdım? Yani önemli bir nokta gibi. Meleklere ben neler yazdırdım? Hangisi daha çok yazdı? Hangisi neler yazdı? Sabah, öğlen, gündüz, gece, bugün, yarın, acaba neler yazdık? Bir bakıversek, biz biliyoruz herhalde. Hiç olmazsa o gün hatırlıyoruz. Yani daha önce olmasa bile, daha önceki dönemler ne olup kaldığını bilmesek bile, o gün, o saat, bir saat önce, iki saat önce olanları hatırladığımız kadarla şöyle bir kendimizi muhasebe etsek, acaba neler yaptık, neler yazdırdık? İşte böyle bir muhasebe belki bir sonraki dönem için bize kar sağlayacaktır. Fakat yanlışlar ve doğrular bilinmeden yapılıyorsa, asıl yapılacak olan şeyler farkında değil de insanlar böyle güzel galiba diye başlamışlarsa, kontrol edenin de yanlışı kendisine kötülüğü teşvik anlamına gelmeyecek mi? Bir daha söyleyeyim. Düşündünüz, ben meleklere ne yazdırdım diye. Herhalde, çünkü Allah diyor ki Kur'an'da vallahu emarana biha, diyorlar kim insanlar hem fuhşiyat ve münkeratla beraber oluyorlar, hem yanlış yapıyorlar, hem Tanrı da böyle ister galiba diyorlar. O adam kendini istediği kadar kontrol etsin. Mesela yolda insanlar ne taraftan gitmeleri gerekirse onun tersine bir bilgi sahibi olan kendini ne kadar kontrol ederse etsin ne fark eder? O hep yaptığının yanlışını bilmeyecek ve doğru zannetmeyecek mi? Kılık kıyafette, yeme içmede, gidiş gelişte insanlar kendilerine göre doğrular icat etmişlerse, bu doğrulara göre hareket etmemenin ızdırabını, yanlışı tekrar ederek, ısrar ederek ödemeyecekler mi? Demek ki kitap konusunda kendimizde bir ön hesaba çekiş icat edelim. Bir şöyle bir galiba güzelini ifade etmeye çalışsam diye zorladım. Kur'an'dan bir bölüm öğrenelim. Ben bu bölümle ilgili meleklere bir şeyler yazdırabildim mi diyelim. Bakın o zaman doğru olacaktır. Yani mesela kul eûzu bi rabbil felak ve nas'ı öğrendiniz. Ondan sonra düşünüyorsunuz. Ben bugün felak ve nas doğrultusunda iyilik olarak, beni cennete götürücü olarak meleğe neler yazdırdım? Onun tersine ve aykırı meleğe neler yazdırdım? İşte böyle bir ölçü bizi cennete götürecek. Böyle bir hesap bizi kurtuluşa yaklaştıracaktır. İhlas öğrendiniz, ona göre ölçüyorsunuz, ona göre hesaplıyorsunuz. Bakara, Ali İmran hep öyle idare ediyorsunuz. Değilse asıl doğruyu bilmeden istediğiniz kadar ölçün, kendinizi muhasebe edin. Ve yahsebune ennehum muhtedun deniliyordu zaten. Adamlar hem dalalet üzeredir hem de kendilerini hidayet üzere zannediyorlar. Ne yapıp ettilerse kendilerine cennet kazandıracak zannediyorlar. Tabii o yanılgıyı baştan bilelim. Ne diyecekmiş kafirler, mücrimler? Küçük büyük ne var ne yoksa hepsi, ama hepsi sayıp dökülmüş. Eyvah diyeceklermiş. Ve vecedu ma amilu hadira. Bütün amellerini orada hazır bulacaklar. Yeri gelmişken hatırlıyoruz, sünnetten öğreniyoruz. Müslümanlar da, sonunda cennete gidecek olanlar da amel defterlerini ellerine alınca, onlar da biraz şaşkınlık geçirecekmiş. Aa, şu da, bu da var, bu da, şu da var dercesine, o ara aklına gelecekmiş. Mesela diyeceklermiş ki, aa, hepsi varsa, dur bakayım, ben salı gün öğleden sonra şöyle bir nane yemiştim, bir yanlış yapmıştım, bir hata etmiştim, o da var mı ki? Hemen alelacele açıverecekmiş. Bir de ne görsün, orası bomboş. Hiçbir şey yazılı değil. Silinmiş pak bir sayfa halinde.
melekler fısıldayacaklarmış. Tevbe etmişsin, istiğfar etmişsin de ondan. Hem onun üzerine bir hoş amel işlemişsin. Kötülüğü siliveren, innel hasenat yüzhibne seyyiat diyordu Allah. Güzel ameller kötülükleri siler, yok eder. Sen öyle yapmışsın. Ve etbi'il hasenete seyyiyete temhuha diyordu Peygamberimiz. Bir kötülük mü yaptın, bir yanlış mı yaptın? Arkasından bir iyilik yapıver. Böylece o onu silsin, süpürsün, yok etsin demişti ya. Sen de ona uymuşsun. Bir namaz kılıvermek mesela. İstiğfar edivermek, Kur'an'a dönüvermek, aman Allah'ım demek, işte o yapılanları siliverecekmiş. Değilse zaten Müslüman da böyle, eğer defterinde her yapılanı var olarak görürse, af bölümüyle siliniyor tabii, lehimize siliniyor. O zaman ne kalır ki, ne yapabiliriz ki? وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا İşte bu ayet, az önce anlattığıma ters düşmeyecektir. Yani hiç kimseye zulmedilmeyecek. Yaptığı yapmadığı gösterilmeyecek. Yapmadığı yaptığı gösterilmeyecek. Evet ama Müslümanların lehine olarak kimi yaptıkları suçlar affedildiğinden, kimi yapmadığı ameller bir öncesinin samimiyetinden dolayı kat kat orada yaptığı gösterilecektir. Yani bu ikinci şekline örnek verirsek, bir Müslümana bir ayet öğretmişse, Kur'an'dan bir ayet anlamaya çalışmışsa, buna bir saat ayırmışsa, bir kişiye öğretmeye çalışmışsa, sanki 700 ayet, 700 kişiye, 700 saat öğretmenin karşılığını defterine yazılmış bulacak. Ya da samimiyetine göre bu bazen ona kadar düşebilecek ama bire ondan daha aşağısını bilmiyoruz. Bu Allah'ın kullarına zulmetmediğini ayrıca da gösterecek. Yani hayrımızı istiyor Allah. Yapmadığımızı yaptı göstermiyor Allah. Zerre miktarı da olsa aslında orada olanlar yapılanlardır ama affedilenler ayrı. Hatta kafirdir adam yıllarca, müşriktir. Peygamberi, din-i İslam'ı ortadan kaldırmaya çalışıyordur. Lakin cidden tevbe etmiştir. Pişman olmuşsa, bitti ya Rabbi tamam demişse, her şey bu kadar ya Rabbi. Burada bitiriyorum, sana döndüm, kul köle olmak zorundayım demişse, öncekilerin hepsi bitecek, defterde hiçbir şey kalmayacaktır. Olur mu? Ta baştan beri olur tabii. Hatırlar mısınız babanız Adem'i? Ve iz kulna lil melâiketis cüdû li Adem, fesecedû illâ iblis, kâne minel cinni, fefeseka an emri Rabbi. Hani Rabb'in meleklere ne demişti? İşte Adem secde edin. Onlar da evet deyip boyun büktüler. Secde ettiler. Gereğini yerine getirdiler. Emir havada askıda kalmadı. Boyun büküp tamam ya Rabbi dediler. Ama iblis o yapmadı bu işi. O cinlerdendi. Kâne minel cinni. Ama fefeseka an emri Rabbi, Allah'ın emrinden, Rabb'inin emrinden fıskı fücur ehli olarak kaydı, çıkıverdi. Peki efetettehidunehu ve zürriyetehu evliya emin duni, söyleyin diyor Allah, beni bırakıp da benim berimde onu ve soyunu kendinize veli mi edineceksiniz? Şeytan ve dostlarını karar merci mi bileceksiniz? Ve hum leküm adu, o sizin için, onlar sizin için, bütün avenesi sizin için gerçekten net apaçık bir düşman. Bi'selil zalimine bedela, zalimlere bulacakları verilecek karşılık ne kadar kötü. Bir üst ayetle şöyle bir irtibat kurulabilir mi dersiniz? İnsanlar yarın pişman oluyorlarsa, ya veyletena diyorlarsa, eyvah yazık bize, vah bize diyorlarsa, bu şeytana uymalarından kaynaklanıyor. Şeytan ve avenesini veli edinmelerinden kaynaklanıyor. Vazgeçin. Ta baştan bildirmedim mi? Adem babanıza tanıttım ben iblisin ne olduğunu, ne mal olduğunu. O kendisine meleklerle birlik secde edecekken etmediğini, onun düşman olduğunu ta baştan beri öğretmişim. Cinlerden olan bu iblis, isyan etmekle, karşı gelmekle, sizin düşmanınız olmakla, sizin tanımanız gereken bir imtihan motifi modeliydi. Siz ne diye gaflet ettiniz? Mücrim oldunuz, zalim oldunuz, fıskı fücur ehli oldunuz diye Allah bir özel uyarıda bulunuyor. Kur'an Adem ve İblis olayını 7 surede anlatır. Her birinde olayın bir başka veçhesinin özellikle gündemde tutulduğunu görüyoruz. Ben sadece 3 sureyi örnek vereyim. Sen diğerlerine de bak inşallah. Bakara suresinde yeryüzünde benim halife olarak yaratılman konusu işlenirken, anlatılırken, gündemde tutulurken der ki Allah, bak sen halifesin ya, baban öyle başladı bu işe ama halife olmak özelliği karşısında iblis vardı. Onunla mücadelesini iyi anla der. Halife olarak benim şeytanla karşı karşıya gelişim bana öğretilir Bakara'yla. Ama Araf suresinde benim sırat-ı müstakimde yürüme özelliğim bana anlatılır. Bir sırat vardır müstakim. Sonu cennet olan bir yoldur. O yol üzerinde gitmek zorundayım. İmtihanım orada benim. Ama der ki Allah, bak dikkat et, bu yolda şeytan da var. Tıpkı baban Adem'in karşısında olduğu gibi. Sağdan, soldan, önden, arkadan onu saptırmaya çalışıp onu kaydırmaya çalıştığı gibi. Tabii ben özetin özet söylüyorum. Değilse cennetten çıkarmaya çalıştığı gibi bölümlerini de ayrıca hatırlayabilirsiniz. Ama mesela Kehf suresinde ise yarın böyle pişman olacaksınız. Gelin ben baştan söylemiştim. Adem şahsında seni, iblis olarak da bütün şeytan ve dostlarını sana anlatmıştım. Onlar senin için cidden büyük düşman. Onlara uymayın, dinlemeyin demiştim. Niye zulmediyorsunuz? Zalimlerin alacağı karşılık onların hayrına olmaz ki. Yani zalimler için ne kadar kötü bir tercih, ne kötü bir değiştirme. Allah'ı dinleyecek yerde, Adem peşinde olacak yerde ne diye onlar başka şeyler peşinde oluyorlar. Yani şeytan ve dostlarını kendilerine veli ediniyorlar. Allah'ı bırakıp da veli olarak Allah'tan başkalarını kabul etmek ne kadar kötü bir değişim. Kur'an'ın bu bölümünde Allah hayırlarını versin. Kimi Müslümanların durup demir attıklarını, uzun uzadıya tartışmalar açıp sonuca varmaktan zaten başlangıçta bir niyetleri yok, uzak kaldıklarını maalesef görüyoruz. Bir hocadan söz ettiler. Tabii hadi dilime geldi neredeyse söyleyeyim. Allah kimseyi hoca etmesin ama. Yani bu din hocanın dini haline gelirse o zaman da elbette o adamın bir yanlışını birileri büyütecek. Niye? Neden hoca sadece hoca olarak o din anlatacak da öteki insanlar kendi dünyalarını kendileri yaşarken tutmuşlar hocayı dinleyip bir de tenkit edecekler? Yani sadece 3-5 kişinin omuzuna yüklenen bu din anlayışı ve anlatması elbette onları yıpratacak belki de bazen. Onun için söylüyorum, yani Allah hepimizi daha iyi bir Müslüman etsin, o anlama dedim. Birisi çıkmış kürsüye, başlamış anlatmaya. İblis melekti, meleklerin büyüğüydü, kocamanıydı, şöyle hemen hepsinden daha büyüğüydü. Alimiydi, fazılıydı, işte yükseğiydi, edibiydi filan. Sonra da aklına gelivermiş, her ne kadar Allah demiş, Kehf suresinde kâne minel cinni diyor idiyse de yine işte o meleklerdendi, meleklerdeydi, melekti, melekle beraberdi, anlatmaya devam ediyormuş. Yani Kur'an'da bir ayet ya da bir iki ayete saplı kalıp da bütün dini ona göre anlatma yanlışına düşen bizler oluyoruz arada. Allah korusun diye başlayayım. Bu ayete göre Allah cin olduğunu apaçık net beyan ediyor ve iblis cinlerdendir. Allah'ın yarattığı varlıklardan bir grup melektir. İsyan etme özellikleri yoktur. İtaat için vardır onlar. Kanatları filan var olarak Kur'an tanıtır. İşte o kadar. Allah ne emrederse isyan edemezler. İkinci bir grup vardır. Onlar da cinlerdir. Kur'an'ın beyanı ateşten yaratılmışlardır. İblis de onlardan biridir. Hazreti Adem'in yaratılış döneminde vardır. Konumu, durumu özeldir. Neden özel olduğunu bilmiyoruz. Çünkü kendisine özel olarak emredilmiştir Adem'e secde et diye. Bir de insanlar vardır topraktan yaratılan. Bu varlıkların birbirine karışması gerekmez ama hemen aklımıza gelen başka bir sınıf var. Şeytanlar. Şeytan, o iblisin, o hani Adem döneminde var olan cin, iblisin, Allah'ın emrine karşı gelip dik kafalılık etmesi, secde etmemesi özelliğine de şeytanlık diyoruz. Kim bu işi yaparsa, insanlar veya cinlerden hangisi ise ona şeytan denir. Tekrar ediyorum. Şeytan, cinler, insanlar ve meleklerden ayrı bir sınıf varlık değildir. Cinler ve insanlar hem iyilik yapabilmeye hem kötülük yapabilmeye hazır yaratılmışlardır. Cinlerden ya da insanlardan herhangi biri, tıpkı iblis gibi, Allah'ın secde emrine boyun eğmiyor da, Allah'ın yap dediğini yapmıyor, dik kafalılık ediyor, ukalalık ediyor, Allah'ın emrine boyun bükmüyor, bel bükmüyorsa, onun yaptığı bu isyan hareketine şeytanlık diyoruz. Bunu annem yaparsa annem, ben yaparsa ben, sen yaparsan sen şeytansın demeye hakkımız var. İnsanların da şeytan olur, cinlerin de şeytan olur. Ve iblisten başka bütün şeytanlar, cin ve insan şeytanları tevbe etmeye, pişman olmaya yetkilidir, hak sahibidir. Pişman olur vazgeçerlerse iyi bir Müslüman da olabilirler. Şeytan, o iblis olan şeytanı demiyorum. O büyük şeytan, onun tevbesi bitmiştir. O kıyamete kadar yaşayıp sonunda azabı hak edecektir. Ama kafirlik gibi düşünün. Kafir Müslüman olabilir mi? Olur elbette. Kafirin Müslümanlığı onun vazgeçip İslam'ı evetlemesine bağlı olunca kişi ne zaman isterse vazgeçebilecek, ne zaman isterse Müslüman olabilecektir. Hatta cinlerden de insanlardan da kafirler bu anlamda pişman olup Müslüman olabilirler. Bu ayetle ilgili detaylı bir, teferruatlı bir böyle tartışma konusuna girmeden bir de secde konusunu özetleyelim. Herhalde yetişir inşallah. Efendim, Allah secde emrettiğine göre, melekler de secde ettiğine göre olur mu Allah'tan başkasına secde? Allah demiş ya, olmuş ya. Melekleri de kınamamış. Haşa Allah dalga geçen biri değil ki. Secde edin Adem'e. Ettiler. Niye ettiniz, benden başkasına etmeyecektiniz? Denemiştim sizi. Demez ki Allah öyle. Allah dediyse tamam. Peki ya bu Allah'a secdenin dışında bir secde? Elbette öyle olmalı zaten. Allah'a secde gibi secde hiçbir şey olmaz. Yani secde edilen makamı Allah gibi kabul etme imkanına sahip değiliz. Hiç kimse hiç kimseyi. Sadece Allah gibi secde edeceğimiz sadece Allah'tır. Ama işte burada olduğu gibi Allah demiştir ki secde edin Adem'e, onlar da secde etmiştir. Ya ona doğru secde etmişlerdir, ya Allah dedi diye bizzat secde etmişlerdir, ya bizim toprağa secde etmemiz, seccadeye secde etmemiz gibi secde etmişlerdir, ya Kabe'ye doğru olmak gibi secde etmişlerdir, ya neme gerek ki, niye ben yağlar arıyorum, secde etmişlerdir o kadar, zaten benim böyle bir görevim yok, ben Allah'ın dediğini dinlemekle görevliyim. Zaten bu olayla varlıklar ikiye ayrılmışlar. Ya şeytan olanlar, iblis gibi dik kafalılık edip isyan edenler, ya da Rahman'a kul köle olup da melekler gibi boyun bükenler. Ben neden melekler safında yer almak istemeyeyim? Neden şeytanlık yapayım, Allah'ın dediğine karşı geleyim? İşte melekler secde ettiler. Bu secde emri iblise de var mıydı ki? Elbette vardı. Çünkü Araf suresinde قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكُ deniliyor. Yani ben emrettiğim halde neden secde etmedin deniliyor. Peki öyle ayet olmasaydı bile zaten Allah niye secde etmedin diye onu suçlayıp zorlayınca ben anlıyorum ki Allah emretti ve o da secde etmedi. Neye geldi söz? Kur'an'la beraber insanlar ya bilgilenmek adına beraberliklerini yürütürler, ya hayat programlarını ondan almak, yani eylemlerini, düzenlerini ya da yapıp edeceklerini ona bağlamak için Kur'an'la beraber olurlar. İşte bu ayetler benim hayat programımı düzenlesin diye ben beraber olursam, o zaman Bu kadarı bile çok zaten eyleme yönelik, amele yönelik anlatınca. Ama bilgi problemleri üretmeye başlarsak sonu gelmez galiba. Demek ki Adem Aleyhisselam döneminden beri şeytan ve avenesi, o gibi olan tüm şeytanlar ya da iblis ve çocukları, etrafındakiler, ona yardımcılar, hepsi fıskı fücur ehli olarak benim düşmanımdır. Dikkat etmeliyim, eğer onu dinlersem, onunla beraber gidersem, yarın eyvah bana, yazık bana diyenlerden olurum. Allah korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.